Ayrım 22.
Mihri belli de katıldığı savaşların birinde yaralanır, hem omuzundan hem yüzünden. Ama tedavisi sırasında gerillalar arasındaki çalışmalarını da gerektiği yerde savaşmaya da devam eder. Ben Yunan iç savaşı ile ilgili yayınları okurken bizde de 1960'ların sonunda 70'lerin başındaki gençlik hareketleri sırasında ortaya çıkan isimleri, sözcükleri hatırladım. Kendi tarafı için Demokratik Ordu, Ulusal Kurtuluş Cephesi, Dağ Gerillası, Kurtarılmış Bölge, karşı taraf için de faşistler, işbirlikçiler, hainler, yabancı uşakları, katiller. Bunlar o zaman Yunanistan'ın kuzeyindeki hayli geniş bir bölgede kullanılan günlük kelimelerdi. Yunanistan'ın güneyindeki kralcı bölgede ise kuzeydekiler için benzer sıfatlar kullanılıyordu. Çeteciler, hainler, Rus uşakları, katiller. Aslında katil sıfatını iki tarafta birbirine karşı kullanabilirdi. İki tarafta da acımasızlık örnekleri çoktu. Ama tabii herkes kendinin değil karşısındakinin yaptığını görüyor ve gösteriyordu. Çin'de zafer, Yunanistan'da hüsran. Mihri belli Yunan komünistleriyle birlikte savaşırken biz Türkiye'dekiler o olayların iç yüzünü anlamaya çalışırdık. Bu kolay değildi. Hükümetin politikası tabii güneydeki kralcılardan yanaydı. Gazeteler Yunan iç savaşı ile ilgili haberlerini batılı ajanslardan alırlardı. Onlar da Yunanistan'ın Atina'daki resmi kaynaklarından, yani komünistlerle savaşan kralcı güçlerden. Kuzeydeki komünistler kendi örgütlerine istedikleri kadar Ulusal Halk Kurtuluş Ordusu veya Ulusal Kurtuluş Cephesi desin, onların adı Türk gazetelerine çeteciler, isyancılar gibi sözcüklerle geçerdi. Tabii biz Türkiye'deki solcular o sözcüklerin taraflı olduğunu bilirdik. Nazım Hikmet'in o ünlü mısraları ne zaman elimize geçmişti hatırlamıyorum. Ama Yunan komünistleri için beslediğimiz duygular o mısralardakine yakındı. Kalbimin yarısı buradaysa doktor, öbür yarısı Çin'dedir. Ve her sabah doktor, kalbim kurşuna dizilmektedir Yunanistan'da. Evet, Çin ve Yunanistan. 1948 yılının sonlarında ve 1949 yılında komünistlerle antikomünistler arasındaki çatışmaların en şiddetlileri o iki ülkedeydi. Çin'deki olaylar Nazım Hikmet'i ve bizim gibileri sevindirecek şekilde gelişti. Mao Zedong'un kuvvetleri Chiang Kai-shek ordularını yenilgi üzerine yenilgiye uğrattı. Pekin'e doğru yürüdü. Chiang Kai-shek zaten bir süreden beri Mao'yu yenme iddiasını kaybetmişti. Kıta Çin'inin büyük kısmı Mao'cuların eline geçmişti. Çareyi kendisine sadık kalanlarla birlikte Tayvan'a geçmekte buldu. Ve 1949'un Ekim ayında Pekin'de Çin topraklarının çok büyük kısmına egemen olan Mao'nun kurduğu Çin Halk Cumhuriyeti resmen ilan edildi. Gerçi o cumhuriyeti tanımayı başta Amerika olmak üzere Batı bloku ülkelerinin tümü, tabii Türkiye'de dahil, reddetmişti. Çin'in eski devlet başkanı Chiang Kai-shek'in Tayvan'a geçerek sürdürdüğü yönetimi Çin halkını temsil eden devlet olarak tanımaya devam ediyordu. Ama gerçek ortadaydı. Mao'nun yönetimi o zamanki nüfus tahminlerine göre 700 milyon insanın yaşadığı kıta Çin'inde etkili olan tek otoriteydi. Chiang Kai-shek'in Tayvan adasında sözünü geçirebildiği Çinlilerin sayısı ise 25 milyondan ibaretti. Çin komünistleri kesin zafer yolunda ilerlerken komşumuz Yunanistan'ın komünistleri İngilizlerin askeri ve Amerikalıların milli desteğindeki kralcı kuvvetler karşısında giderek yalnızlaştılar. Anlattığımız gibi Rusya Yunanistan'daki yoldaşlarını daha önce gözden çıkarmıştı. Onların asıl destekçileri Yugoslavya'daydı. Fakat Yugoslavya'nın politikalarında da değişiklikler birbirini izlemeye başladı. Stalin Tito'yu ihraç ettirince. Yugoslavya'nın milli kahramanı Josip Broz Tito tam bir komünistti ama Stalin'in dünyadaki tüm komünistlerin patronu gibi davranmasından hiç hoşlanmıyordu. Stalin de Tito'nun kendisine karşı tutumundan hoşlanmıyordu. Onu Avrupa'daki öteki komünist partilerin liderleri gibi kendisine bağlı hale sokamıyordu. Tito'nun iç politikasında komünizmi uygulama ilkeleri ve metotları Sovyetlerdekinden farklıydı. Dış politikasında da Kominform içinde kalmakla birlikte Sovyetlerden daha bağımsız bir çizgi izliyordu. Bulgaristan ve Arnavutluk'la ilişkilerini geliştirip Yunan komünistlerini desteklemek istiyordu. Stalin'in nüfuzundan mümkün olduğu kadar sıyrılmış bir Balkan komünistleri grubu kurmayı hedefliyordu. Stalin'in buna karşı olmasına da aldırmıyordu. Çünkü durumu Avrupa'daki öteki komünist ülkelerin çoğunun liderinden farklıydı. İkinci Dünya Savaşı'nda ülkesini Alman işgalinden kurtaranlar Rus askerleri değildi. Kendi komutası altındaki Yugoslav gerillalarıydı. veya Yugoslavya'daki adıyla partizanlar, Stalin'e şükran duyması için hiçbir neden yoktu. Ayrıca ülkesi Sovyetler Birliği ile sınır komşusu değildi. Sovyetlerin ona öteki ülkeler üzerinden askeri baskı yapması kolay değildi. Kaldı ki savaştaki işgal döneminde Almanları perişan eden partizanlar şimdi yepyeni bir düzenli ordu halinde daha da güçlenmişlerdi. Rusya'dan gelecek bir askeri baskıya da direnmesini bilirlerdi. Tito kendisine ve ülkesindeki desteğe güvenerek bildiği gibi hareket etmeye devam ediyordu. Bir gün geldi Stalin'i sabrı taştı. Kominform'u Bükreş'te bir toplantıya çağırdı. Yugoslav Komünist Partisi'ni örgütten ihraç ettirdi. Gizli bir toplantıdan sonra açıklanan kararda Tito şu gerekçelerle suçlanıyordu. Proletaryanın enternasyonalliği ilkelerini çiğnemişti. Tüm komünist partilerle birlikte hareket etmek yerine başına buyruk davranmış ve milliyetçi politikalar izlemişti. Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin komünist hareket içindeki liderliğini tartışma konusu yapmıştı. Karar Yugoslav komünistlerini bu ağır suçları işleyen Tito'yu devirmeye çağırıyordu. Yugoslav komünistleri Moskova'ya bağlılıktan ayrılmamalı ve Sovyet Komünist Partisi ile kardeşlik çizgisini sürdürecek olan yeni bir lidere iş başına getirmeliydiler. Tito o suçlamaları da Yugoslav halkını kendisini devirmeye teşvik eden çağrılara da aldırmadı. Yugoslavya Komünist Partisi kongresini topladı. Kominform bildirisine sert bir cevap verdi. O da Stalin'i suçladı. Arkasından gerek Sovyetler Birliği'nin kontrolü altındaki komünist ülkelerde, gerek Yugoslavya'da yoğun temizlik uygulamaları başladı. Sovyet kontrolü altındaki yönetimler kendi partilerinde ve hükümetlerinde Tito'cu olarak bilinenleri görevden uzaklaştırıyorlardı. Onunla da kalmıyorlar, haklarında davalar açıyorlardı. Suçlarının ağırlığına göre bir kısmını idam ettiriyorlardı. Yugoslavya'daki Tito yönetimi de aynı önlemleri ülkesinde Stalinci olarak bilinenlere uyguluyordu. Böylece Sovyetler Birliği'nde ve kendisine bağlı ülkelerde Tito'nun yandaşları, Yugoslavya'da da Stalin'in yandaşları ya yok oldular ya da bir daha ortalıkta görünemeyecek hale girdiler. Yugoslavya ile öteki komünist ülkelerin yolları tamamen ayrılmış oldu. Demir perdenin de sınırları Churchill'in o deyimi kullanışından beri ikinci defa değişmiş oldu. Bu tabii Amerika'yı memnun etti. Gerçi Yugoslavya kendi iç rejimini değiştirmeyi düşünmüyordu. Batı blokuna katılmak gibi bir niyeti yoktu. Kendi bağımsız politikalarını izleyecekti. Ama artık Doğu blokunun mensubu olmaktan çıkmıştı. Tito ile ideolojik bir yakınlaşma sağlanamayacak olsa da siyasi ve ekonomik alanda iyi ilişkiler kurulabilirdi. Tito da zaten öyle düşünüyordu. İki blokun da dışında kalacak, çeşitli ülkelerde ikili ilişkiler içinde kendi ülkesinin gelişmesini sürdürecekti. Hatta ileride iki blokun da dışında kalıp üçüncü dünya ülkeleri adıyla bir araya gelecek olan ülkelerin liderlerinden biri sayılacaktı. Başlangıçtaki çizgisi o kadar büyük bir iddia taşımıyordu. İkili ilişkilerini çeşitlendirmeyi ve geliştirmeyi hedeflemekle yetiniyordu. Bir süre sonra Batı'dan yardım almaya da başladı. ABD'den bir yardım paketini kabul etti. Gerçi bunu yaparken hiçbir yükümlülük kabul etmediğini açıklamıştı. Bloklar arasında bağımsız kalma politikasının gereklerine dikkat ediyordu. Amerika'ya yaklaşıyormuş gibi görünmek istemiyordu. Ama o sırada Yunanistan'daki komünistleri desteklemekten vazgeçme kararını da aldı. Yunan İç Savaşı'nın bitişi. Bu karar Yunanistan'da çarpışan komünist gerillalara büyük bir darbe oldu. Fakat onların da bunun için Tito'yu kınayacak yüzleri yoktu. Çünkü Stalin tüm komünist partileri Tito'ya karşı tavır almaya zorlarken Yunan Komünist Partisi'ni de etkilemişti. Yunan Komünist Partisi ne yapacağını şaşırmıştı. Stalin Yunan komünistlerine desteğini kısmıştı. Onlara aralıksız yardım etmeye devam eden komünist lider Tito'ydu. Şimdi Stalin istedi diye ona karşı tavır almak nankörlük sayılmaz mıydı? Elbette nankörlük sayılırdı ama sürgündeki Yunan Komünist Partisi'nin siyasi yöneticileri Sovyet baskısı karşısında başka çare bulamamışlardı. Çok aktif şekilde olmasa da Stalin'den yanaymış gibi bir tutum içine girmişlerdi. Bu açıdan Tito yardımı durdurma kararını almakta güçlük çekmedi. Asıl amacı Amerika'yı memnun etmek olsa bile bunu gizleyebildi. O kararına Yunan Komünist Partisi'nin neden olduğu izlenimini verebildi. Böylece Yunan komünistlerinin en önemli yardım kaynağı kurumuş oldu. Sovyetlerin yardımı zaten çoktandır nasihatten ibaret kalmıştı. Arnavutluk Tito'yu bırakıp Sovyet çizgisine katılmıştı. Yugoslavya sınırlarından süren destekle durunca Yunan komünistlerinin hareket imkanları büsbütün daraldı. Yunan hükümeti bu gelişmeyi hızla değerlendirdi. kuzeydeki komünistlere karşı askeri operasyonlarını yoğunlaştırdı ve onları muharebelere şimdilik ara verdiklerini ilan etmek zorunda bıraktı. Bu şimdilik ara verme zamanla tamamen son verme haline gelecekti. Yunanistan'da kalan komünist gerillalar Bulgaristan'a ve Yugoslavya'ya geçeceklerdi. Bir kısmı orada yerleşecek, bir kısmı başka ülkelere gidecekti. Sovyet tarafı da Yugoslav tarafı da yüzüstü bıraktıkları eski dostlarına artık o kadarcık kolaylık gösterecekti. Yunan iç savaşının son perdesi de böylece kapanmış olacaktı. Son 7 yıl içinde 45 bin Yunanlının hayatına mal olduktan ve ülkeyi yıllarca sürecek acıların ve karşılıklı nefret duygularının içinde bıraktıktan sonra. Truman'ın seçim zaferi. Yugoslavya'nın Doğu blokundan ayrılması ve Yunan komünistlerinin yenilgisi tabii Truman'ı sevindiren bir gelişmeydi. Gerçi Amerika'nın da dünya dengesinde kayıpları vardı. Avrupa'da Çekoslovakya artık demir perdenin doğusuna geçmişti. Asya'da da Çan Kayşek orduları Mao'nun güçleri karşısında yenilgiye uğruyordu. Çin de komünistlerin eline geçiyordu. Ama buna karşılık Amerika'nın elde ettiği sonuçlar da azımsanamazdı. Komünistler İtalya'da demokrasi içinde mağlup edilmişlerdi. Fransa'daki tehlike de ortadan kalkmıştı. Yugoslavya'nın da Batı blokuna geçmese bile belirli konularda Batı ile uyumlu politikalar izlemesi beklenebilirdi. Başkan Truman'ı sevindiren bir başka gelişme iç politikada oldu. Amerika'da 1948 Kasım'ında seçim vardı. Bu onun için tehlikeli bir seçimdi. Truman başkanlığa malum seçimle gelmemişti. Roosevelt'in yardımcısıydı. Onun 1945 Nisan'ındaki beklenmedik ölümü üzerine 4 yıllık süresini tamamlamak üzere yerine geçmişti. Gerçi o zamana kadarki görev süresinde önüne çıkan güçlüklere rağmen önemli bir başarısızlığa uğramamıştı. Fakat Amerikan seçmenleri arasında onu yeteri kadar karizmatik bulmayanlar çoktu. Onun yerine daha aktif, daha etkileyici bir başkan arıyorlardı. Seçim kampanyasının başlangıcında o niteliklere sahip olduğu varsayılan bir başkan adayı da ortaya çıktı. Thomas Edmund Dewey, Demokrat Parti'nin adayı Truman'a karşı Cumhuriyetçilerin adayı seçildi. Kampanya çok çekişmeli oldu. Anketlerin büyük bir kısmına göre Dewey öndeydi. Hatta anketler bir yana seçim gecesi hesapları da o sonucu verdi. Oyların sayımı sırasında birçok gazete manşetini ona göre attı. Dewey kazandı dedi. Birkaç saat sonraki sayılar ise o manşetleri yalanladı. Seçimi Truman kazanmıştı. Böylece Amerika'nın politikasının devamlılığı da sağlama bağlanmış oldu. Bu Truman doktriniyle Amerikan yardımı almaya başlayan ve Marshall Planı çerçevesine alınan Türkiye açısından da olumlu bir sonuç sayılırdı. Cumhurbaşkanı İnönü Truman'ın zaferini tebrik etmekle gecikmedi. Sabahattin Ali'nin öldürülmesi. Susurluk gerekçesini ilk kullanan katil, ben bu işi vatani vazife olarak yaptım. 41 yaşında yazamaz hale getirilen yazar. Aldatmacalı söyleşi, amaç kabahat kitaplarda dedirtmek. 1949'un Ocak ayı. Haberi o sabah Ulus gazetesinde gördük. Tüyler ürperticiydi. Sabahattin Ali öldürülmüştü. Daha doğrusu öldürüleli epey olmuştu da öldürüldüğü yeni öğrenilmişti. Okula gidince son sınıflardan birkaç solcu öğrenci bir araya geldik. Galiba Kaya İrez ile Baki Kurtuluş da vardı. Meğer haber bize İstanbullulardan bir gün sonra ulaşmış. Şimdi kimde olduğunu hatırlamıyorum. Arkadaşlardan birinin elinde bir gün öncesinin Vatan gazetesi vardı. İstanbul gazetelerinin Ankara'ya gelip okurlara ulaşması malum ertesi güne kalıyor. Arkadaş onu o sabah almış. Haber Ulus'takinden daha büyük verilmişti. Ona baktık. Vatan, sabah Ulus'ta gördüğümüz haberi bir gün önce yayımlamıştı. O iki gazete haberini bu bölümü yazmadan önce koleksiyonlardan bulup karşılaştırdım. Vatan'ın 12 Ocak 1949 günkü sayısının başlıkları şöyleydi. Huduttan Bulgaristan'a kaçarken Sabahattin Ali'yi öldürdüler. Bulgaristan'a para mukabilinde adam kaçıran bir komünist şebekeye mensup Ali Ertekin ismindeki katil yakalandı ve evinde yapılan aramada Sabahattin Ali'ye ait eşyalar bulundu. Ulus'un başlıkları daha kısaydı. 10 ay evvel işlenen bir cinayet. Sabahattin Ali Bulgaristan'a kaçarken öldürüldü. Kendisini kaçırmak için anlaştığı katil maktulün parasına tamah etmiş. Mevsim kış, soğuk bir gün. Bu buluşmamız okulun iç koridorunda. Birazdan derse gireceğiz. Bazılarımızın sınıfları da ayrı. Son dersten sonra yeniden bir araya gelmeye karar verdik. İçimizden biri Hayrünnisa Hanım'ı da çağıralım dedi. Hayrünnisa Hanım, soyadı Köni, lisemizde felsefe hocasıydı. Bizim sınıfa bir ara geçici olarak gelmişti. Asıl öteki sınıflara gidiyordu. Solcu muydu değil miydi bilemezdik ama her şeyin tartışılmasından yanaydı. Daha önce de ders dışında gidip aklımıza takılan soruları sorardık. Dinlerdi, cevap verirdi. Herkes öneriyi kabul etti, çağıralım dedi. Biri o çağrıyı iletme işini üstlendi. Son dersten sonra boş bir sınıf bulduk, girdik. Hayrünnisa Hanım da geldi. Hayrünnisa Köni iki gazetenin de haber metinlerini okumuştu. Aralarında bazı ayrıntı farkları vardı ama ana hatları aynı yöndeydi. Belli ki ikisinin de bilgilerinin kaynağı emniyetti. Bize bunları özetledi. Çoğumuz onları zaten Ulus'tan okumuştuk. Arkadaşımızın getirdiği vatana da şöyle bir göz atmıştık. Ama hiçbirimiz bunları inandırıcı bulmamıştık. Cinayetin anlatıldığından başka bir gerekçeyle ve başka şekilde işlendiği şüphesi hepimizde vardı. Bunu kim yapmış olabilirdi? Antikomünist gruplar mı, milli emniyet mi? MIT'in o zamanki adı öyleydi. Milli emniyetin içinde kendi başına hareket eden gruplar mı? Aklımıza bunlar da geliyordu. O ihtimalleri Hayrünnisa Köni'ye de soruyorduk. Köni bunlara hayır demiyordu, tabii şöyle olmuştur da demiyordu. Bu karanlık bir iş çocuklar, hele biraz bekleyelim, belki yeni bilgiler çıkar diyordu. İşin karanlık bir iş olduğu muhakkaktı ama daha ertesi günlerde biraz daha beklemenin de faydası olmadı. Çok daha uzun süre beklemenin de. Sabahattin Ali cinayeti bu ilk haberlerden sonra 55 yıl geçtiği halde hala aydınlanmadı. Yazdırılmayan yazar. O ilk günlerde bilinenler şunlardı. Sabahattin Ali, Marco Paşa'nın çıkışından beri hakkında açılan soruşturmalarla uğraşmaktan bezgindi. Bunların bazısı yüzünden hapiste de yatmıştı. Ama şüpheli şahıs olmaktan bir türlü kurtulamamıştı. Bir yıl kadar önce bir süre için Fransa'ya gitmeyi düşünmüş, pasaport talebinde bulunmuştu. Talebi reddedilmişti. Yakınlarına anlattığına göre geçimini sağlamanın yolunu artık ticarette arayacaktı. Marco Paşa için ithal edip İstanbul'a getirdiği baskı makinesini satmış, parasının bir kısmını borçlarına yatırmış, bir kısmını Ankara'daki ailesine göndermişti. Geri kalanını bir kamyon işi için sermaye yapmıştı. Kamyon işi şuydu: İstanbul'daki dostları avukat Mehmet Ali Cimcoz ve eşi sanatsever Adalet Cimcoz aracılığıyla işletmesini yapacağı bir kamyon bulmuştu. Kamyonun sahibi Adalet Cimcoz'un tanıdığı Melek Sofu adında zengin bir hanımdı. Sabahattin Ali o kamyonla ticari taşımacılık yapacaktı. Melek Hanım bunu Sabahattin Ali'ye yardım olsun diye kabul etmişti. Sabıkalı düşünce suçlusuna yardım etmenin riski olabilirdi. Melek Hanım'ı o riskten korumak için kamyonu Adalet Cimcoz devralmıştı. Ama işletmeciliği tamamen Sabahattin Ali'nin üzerinde olacaktı. Sabahattin Ali bir şoför buldu. Piyasadan da şehirler arasında taşıyacağı mallar buldu. Şoförüyle birlikte yola koyuldu. Bu kamyon ticareti girişiminin asıl nedeni gerçekten geçim meselesi miydi? Yoksa Sabahattin Ali bunu yurt dışına kaçma yolu olarak mı düşünmüştü? Veya o işe önce geçim için başlamış, kaçmaya daha sonra mı karar vermişti? Kafasından geçenler tabii bilinmiyor. İkisi de mümkündür. Geçim sıkıntısı içinde olduğu muhakkaktı. Marco Paşa'yı çıkarmaya küçük bir sermaye ile başlamıştı. Gazetenin sahipliği kendisindeydi. Yani yayın sorumluluğunun yanında mali işlerin tüm sorumluluğu da ondaydı. Marco Paşa'nın kapanıp açılışlı, soruşturmalı, hapisli yayın hayatı piyasaya borçlanmasını gerektirmişti. Büyük umutlarla getirdiği baskı makinesini satması bundandı. Kendisi için de ailesi için de para kazanacağı devamlı bir iş kurmak istemesi normaldi. Ama kamyonculuk işini seçerken o işin kaçma hazırlığına müsait olmasını da düşünmüş olabilirdi. O da normaldi. Hatırlamak gerekli ki Sabahattin Ali 1948 yılında henüz 41 yaşındaydı. Öğretmenlikle birlikte başladığı yazarlık hayatında Cumhuriyet döneminin en etkili hikaye yazarı olmuştu. 1935'ten itibaren yayımladığı hikaye kitapları Değirmen, Kağan'ı, Ses, Yeni Dünya, Sırça Köşk ve romanları Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan, Kürt Mantolu Madonna dönemin en ünlü eserleri arasındaydı. Aldırma Gönül Aldırma nakaratıyla süren ve şarkılaşan şiiri de şiirdeki başarılarının örneklerinden biriydi. Sabahattin Ali yazın alanında hikaye ve roman yazmakla kalmamış, edebi ve siyasi yazılarıyla çeşitli alanlardaki görüşlerini dile getirmişti. Kurucusu olduğu Marco Paşa'da yazdıklarından daha önce söz ettik. Onların da Türkiye'nin demokrasiye geçiş dönemine çok değerli bir demokratik katkısı olmuştu. Bütün bunların sonucu ise ortadaydı. Sabahattin Ali gerek Türk edebiyatına gerekse Türk siyasetine bu katkıları yaparken teşvik edilmek bir yana çeşitli şekillerde cezalandırılmıştı. Hapishaneyi tanımaya daha 23 yaşındayken başlamıştı. Aydın'da öğretmenken öğrencilere tehlikeli bilgiler veriyor ihbarıyla tutuklanmıştı. Sonradan aklanmıştı ama 3 ay yatmıştı. Konya'ya nakledilmiş, orada da bir ihbara uğramış, bir dost sohbetinde okuduğu şiirin Atatürk'e ima yoluyla hakaret teşkil ettiği iddiasıyla hapse girmiş ve bir yıla mahkum olmuştu. İhbarcılar o zamanlar Konya'da yaşayan Cemal Kutay ve sonraki milletvekili Emin Soysal'dı. Sabahattin Ali'nin Nihal Atsız davasına çektiklerini geçen kitapta anlatmıştık. Daha sonraları da Marco Paşa ile ilgili soruşturmalardan ve davalardan çok çekmişti. Paşa Kapısı cezaevinin tutukluları ve hükümlüleri arasına girmişti. Sabahattin Ali'nin geçmişi böyleydi. Geleceğine gelince o daha da sorunlu görünüyordu. 41 yaşındayken ve yazarlık hayatının en verimli çağındayken mesleğindeki yeteneğini ve birikimini kullanamaz hale getirilmişti. Gazetesini çıkarmaya devam edemiyordu. Yeni mahkumiyet kararlarının tehdidi altındaydı. Daha da önemlisi, gazete çıkarmayı bırakıp sadece kitap yayımlamak istese bile o yazdıklarını yayımlayabilecek yayın evi bulması artık çok güçtü. Evet, o koşullar altında Türkiye'den kaçmayı düşünmesi yadırganamazdı. Bu karara kamyonu almadan önce mi sonra mı varmıştı bilinemezse de şu belliydi. Kamyonuyla gittiği yerlerden biri Urfa'ydı. Bu kaçmak için önce Güneydoğu sınırını denediğini, o denemeyi gerçekleştiremeyince Trakya sınırına yöneldiğini akla getiriyor. Bulgaristan'la olan sınırımıza, orada iki taraflı bir kaçak geçiş trafiğinin işlediği biliniyor. O sınırdan geçerek Bulgaristan'daki komünist rejimden Türkiye'ye kaçanlar da var. Türkiye'deki demokratik rejimden Bulgaristan'a kaçanlar da var. Tabii bu kaçışları organize eden şebekeler de var. Sabahattin Ali'nin onlardan biriyle temas ettiği anlaşılıyor. 1948'in Mart ayı sonunda peynir yükleme gerekçesiyle Edirne'ye doğru yola çıktığı da biliniyor. Sonrası 1949 yılının Ocak ayının 12. gününe kadar bilinmiyor. Yani yaklaşık 9,5 ay süreyle.